36. ve son ayrım. Mafya, yeraltının kriminal efendileri, Atilla Akar. Sayfa 422. Analiz, Cosa Nostra ile Türk mafyasının farklılaşan dinamikleri. Tarih boyunca her toplum kendi suç kavramını ve suçlularını yaratmıştır. Bu anlamda suç ve suçlu olgusu insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Yine her toplumun suç veya suçluya bakışı da önemli ölçüde kültürel, dini, siyasi, ekonomik ve benzeri yapısı belirlemiştir. Hatta bazılarınca suç kabul edilen davranışlar başkalarınca normal görülmüş veya teşvik edilmiştir. Bununla birlikte hemen her toplum bazı davranışları kesin olarak yasaklamış, uymayanları en ağır şekilde cezalandırmıştır. Daha çok modern zamanlara ait örgütlü suç kavramı ise ana özellikleri değişmemekle birlikte toplumdan topluma farklılık arz edebilmiştir. Esas olarak Sicilya'ya ait olan mafya kavramı ise bugün uluslararası suç literatürüne girmiş ve bir bölge ile tanımlanamayacak bir içerik kazanmıştır. Bu anlamda her ülke ya da bölge mafyası ayrı ayrı özellik ve dinamiklere sahiptir. Sonuçta hepsi mafya ortak paydası altında toplanabilse dahi sadece faaliyet alanları itibariyle değil, aynı zamanda ritüel, davranış ve örgütlenme şemaları ile de içinde bulundukları toplum, ülke veya ırkın özelliklerini taşırlar. Bu anlamda Türk mafyası da Türkiye'nin tarihi, siyasal, kültürel, toplumsal hatta coğrafik koşullarından ayrı gelişmemiştir. Bugün geldiği ve kapsadığı alan o koşulların toplamından bağımsız değildir. Özellikle de İtalyan Sicilya mafyası ve Cosa Nostra ile belirgin farklar içeren Türk mafyası benzer işlevleri görse de pratikte bazı farklılıklarla hareket eder. Bu çalışma özellikle Türk mafyası üzerine bir çalışma olmadığı için çok derinlemesine konuya giremiyoruz. Ama bu farkları ortaya koyduğumuzda konunun daha iyi anlaşılabileceğini ümit ediyoruz. Bütün bunların sonucunda farklılıkları şu başlıklar altında toplamak mümkündür. Türk mafyasında Sicilya mafyasındaki ya da Amerikan Cosa Nostra'sında olduğu gibi bir yemin ritüeli yoktur. Omerta yasası üyelikle birlikte normal olarak işlemeye başlar. Her mafya üyesi mafyaya üye olurken bunu zaten kendiliğinden bilir. Ancak bir törensel ritüel söz konusu değildir. Türk mafyasında İtalyan mafyası gibi ünvanlar, hiyerarşik, askeri, rütbesel dağılımlar yoktur. Türk mafyası esas olarak bir tarım mafyası değildir. Türk mafyası Sicilya mafyası gibi feodal toprak düzeni içinde gelişip şekillenmemiştir. Feodal toprak düzeninin doğrudan bir sonucu değildir. Türk mafyası esas olarak 1950'li yıllardan itibaren başlayan kapitalistleşmenin, kırsal çözülmenin ve köyden kente göç olgusunun doğrudan bir ürünüdür. Kentleşme süreciyle birlikte ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte üyelerinin ve şeflerinin çoğu başlangıçta tarım, köy kökenlidir. Türk mafyası Sicilya mafyası gibi bir devletsiz toplum ortamında gelişmemiş, tam tersine devlet geleneği, yasaların ve emniyet ortamının güçlü olduğu bir ortamda serpilip gelişmiştir. Türk mafyası devlet geleneğiyle birlikte devlet geleneğine rağmen büyümüştür. Türk mafyası Sicilya'daki gibi soylu ailelerin çevresinde koruma görevi icra eden, sonra da o toprakları ele geçirip büyüyen bir yeni sınıf olarak gelişmemiştir. Türk mafyası en azından başlangıcında kalabalık aileler etrafında bir kriminal oluşum olmamıştır. Türk mafyası esas olarak bileği ve namı kuvvetli kabadayılar geleneği üzerinde yükselmiştir. Türk mafyası Sicilya mafyası gibi devlete tavır alarak doğmamış, devlete ve devletin temsilcilerine savaş açmamış, kurşun sıkmamış ve devletle uyumlu hatta zaman zaman yardımcı pozisyonda gelişmiştir. Hatta bazı durumlarda devletin gizli işlerine kadro sağlamış, ortak operasyonların elemanı olarak devşirilmişlerdir. Türk mafyası tarihinde çok kişisel ve konjonktürel sürtüşmeler hariç devletin valisine, savcısına, polisine karşı suikastler zinciri tertiplememiştir. Türk mafyası bu anlamda devlete saygılı bir mafya ola gelmiştir. Türk mafyasında Sicilya tipi klan ilişkileri değil, daha ziyade hemşerilik ilişkileri belirleyici olmuştur. Türk mafyası gelişim süreci içinde Sicilya veya Cosa Nostra biçimi birbiriyle kanlı çatışmalar içine girip sert bir rekabet tarzı geliştirmemiştir. Türk mafyasının uluslararası alana çıkması geç olmuştur. 1975'in ortalarında başlayan ağırlıkla silah, uyuşturucu, kaçak sigara, döviz ve gelişen ilişki 1990'lardan itibaren büyümüş ve hızlanmıştır. Oysa Sicilya mafyası 1900'lerin başından itibaren özellikle ABD'ye bir anlamda kendini ihraç etmiştir. Türk mafyası ana ülke mafyası değil, daha ziyade transit geçiş ülke mafyası olmuştur. Türk mafyası yaygın bir yöntem olarak sokak infazlarını kullanmamıştır. Oysa Sicilya'da neredeyse her gün birilerinin vurulduğu dönemler yaygın bir şekilde olmuştur. Türk mafyasında Cosa Nostra'da olduğu gibi merkezi bir yapılanma, bir üst kurul oluşmamıştır. Bu farkların da gösterdiği gibi Türk mafyası gerek toplum gerek devlet açısından farklı köken, gelenek ve dinamiklere yaslanmaktadır. Bu belirgin farklar Türk mafyasının kimliğini bize sunmaktadır. Fakat unutmayalım ki bu dinamikler de günden güne değişmektedir. Ancak yakın dönemde alabileceği biçimler bu dinamiklerden farklı olmayacaktır. Son söz. Hiç şüphesiz ne elinizdeki kitapla ne de bundan sonra yazılacak kitaplarla mafya üzerine söylenebilecek sözler bitmiş olmayacaktır. Bu alan özellikle güncel açıdan araştırılmaya muhtaç görünmektedir. Bu anlamda çok cepheli tarihsel bir oluşum olan mafyaya daha birçok açıdan bakılabilir. Ben ise esas olarak tarihsel cepheden baksam da mümkün olduğunca diğer cephelere de değinmeye çalıştım. Belirttiğim gibi hiçbir zaman bu konuda son sözü söylediğim iddiasında değilim. Ancak derli toplu bir pencere açabildiğimi zannediyorum. Zaten sürekli değişen ve şartlara göre yeni biçimler kazanan mafya her güncellenmede tekrar değerlendirmeye muhtaçtır ve belki de yeniden tanımlanma ihtiyacı içindedir. Bununla birlikte her ne biçim alırsa alsın ve her ne tanım getirilirse getirilsin, geçmiş dinamikleri dikkate almak asıl çıkış kaynağı olacaktır. Mafya tarihi bilinmeden modern mafya olgusu da anlaşılamaz. Aynı nedenle mafya sadece basit bir kriminal oluşum olmadı hiçbir zaman. Esas olarak bir suç organizasyonu olmasına rağmen mafya aynı zamanda toplumsal bir gerçekliktir ve asıl gücünü buradan almaktadır. Bu yüzden ve bununla birlikte bir yandan mafya üzerine en doğru bilgileri vermeye çalışırken diğer yandan onun toplumsal ve sınıfsal analizini de yapmaya çalıştım. Bu anlamda verdiğim her örnek, kurduğum her bağlantı boşuna değildir. Mafyanın nerelerden doğup beslendiğini ve bunun gündelik düzeye yansımalarını, sonuçlarını ortaya koymaya çalıştım. Mafyayı lanetlenmesi gereken bir kötülük cemiyeti gibi değil de sistem içinde kökleri olan somut bir olgu olarak anlamaya ve bu bağlamda uygar yaşam için bir tehdit olduğunu vurgulamaya çalıştım. Ne var ki neredeyse her şeyi tehdit değerlendirmesine alan devletin karar vericileri her nasılsa toplumdaki mafyalaşma ve kriminalize olma olgusunu aynı sınıflamaya sokmamakta halen basit bir asayiş sorunu olarak görmektedir. Birçok konuda algılama özürlü olan yetkili ve etkili makamlar her nedense bu sorunu görmezden gelmeye devam ediyorlar. Bu anlamda mafya sadece bir asayiş sorunu olmaktan çoktan çıkmıştır. Tüm uygar dinamikleri tersine çeviren bir dinamiktir ve sistemin esasına ilişkin bir sorundur. Artık Al Capone tipinde mafya babaları yok, onlar geride kaldı. Şimdi mafyayı etkili ve yetkili makamlarda, politika, medya, ekonomi, sanat, spor camialarının en tepelerinde aramamız gerekecektir. Mafya artık mevcut sistemin ta kendisidir. O yüzden mevcut sistemle hesaplaşmadan mafyayı yok etmek mümkün değildir. O yüzden benim için önemli olan diğer bir şey, mafyanın devletten ve sistemden bağımsız bir oluşum olmadığını ilginç bir paradoks olarak görmek ve göstermekti. Mafya siyaset devlet üçlüsü bazı durumlarda kendine özgü bir tür şeytan üçgeni oluşturmuşa benziyordu. Karmaşık ve çıkara dayalı ilişkiler mafyanın varlığını sürdürmesinde en önemli ayaklardan birini oluşturuyordu. Önceki sayfalarda da vurguladığım gibi bir şekilde devlet içi kimi kadroların desteği, himayesi, en azından göz yumması olmadan mafyanın varlığını sürdürmekte oldukça zorlanacağına inanıyorum. Bu açıdan bakıldığında mafya bir boyutuyla devletin bir günahıdır. Kim bilir, belki de o yüzden harekete geçilmiyordur. Tam da bu nedenle mafyaya karşı mücadele denen şeyin adli, polisiye, hukuki ve benzerleri tüm önlemleriyle birlikte gerçekte bir siyasi irade sorunu olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki bu siyasi irade ortalarda gözükmemektedir. Dolayısıyla genellikle basit, gündelik, geçici tedbirlerle yürüyen mafyaya karşı mücadele sonuç alıcı olmamaktadır. Hali hazırdaki sistemler ise sürekli olarak mafyalaşmayı üretmektedir. Bulunduğu alanda kendinden başka hiç kimseye var olma hakkı tanımayan mafya, kapitalizmin diğer bir sonucu olan tekelleşmeye benzer sonuçlar yaratmaktadır. Bunun kaçınılmaz sonucu ise mafya kapitalizmi ya da mafyalaşan kapitalizm olmuştur. Bu ise fazla keskin bir ideolojik analiz değil, bizzat veriler tarafından desteklenen somut bir olgudur. Mafyanın geçirdiği ve hala da geçirmekte olduğu evrim göz önüne alındığında mafyalaşmanın istisnai ya da konjonktürel bir trend olmayıp tüm toplumsal dokuyu bir virüs gibi sarıp çökertmekte olan sürekli ve katlanan bir eğilim olduğu görülecektir. Mafya sadece kendi dar alanına hapsolmuş, birkaç mahalle ya da iş alanıyla sınırlı olmayıp, verili koşullar altında tüm hayatı kriminalize ederek ve tüm toplumsal ilişkileri yaygın olarak kendine benzeterek ayrıca çürütücü bir rol oynamaktadır. Bu açıdan bakıldığında önümüzdeki süreçte artık bir mafyalaşma eğiliminden çok mafyanın normalleştiği ve tüm toplumun buna teslim olduğu real bir durumdan söz edebiliriz. Mafyalaşma, hayatı şiddet ve zorbalığa endeksleyerek, ilişkileri bu yönde parçalayarak, gençlerimizi uyuşturucuya sürükleyerek, ekonomik faaliyetleri sadece bir rant anlayışına dönüştürerek ve belki de hepsinden önemlisi, yasasızlığı hakim kılarak tüm varoluşumuzu tehdit etmektedir. Ancak mafyayı sadece bir örgüt olarak değil de bir yaşam tarzı, bir zihniyet dünyası ve bir insan tipi olarak görürsek ve özellikle de Türkiye toplumunun temel davranış kalıplarıyla mafyatik kültüre çok yatkın olduğunu düşünürsek, önümüzdeki sorunun birden çok daha ciddileştiğini görebiliriz. Türkiye toplumunun son döneminde mafyalaşma eğilimindeki yükseliş bu dinamikten bağımsız olarak gelişmiyor. Mafyalaşma tüm uygar değerlerimizi hırpalarken onun içimizde bir yerlerden olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız. Bütün uygar dinamikleri yerle bir eden mafyalaşma bugünkü dünyanın en önemli ve en karanlık sorunlarından biri haline gelmiştir. Biz de bu soruna küçük de olsa bir ışık tutabilmişsek kendimizi başarılı sayacağız. Gerisinde her zaman olduğu gibi takdir okura aittir.
Kitabın sonu. 25 Mayıs 2013. Sayfa 428.